Ayrım 17.
Sayfa 332. 1972 yılına patlak veren Watergate skandalını ortaya çıkaran kişi bir kör olmuştur. Bilindiği gibi Watergate skandalı o zamanki Başkan Richard Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan bir şekilde gelişmiştir. William Record adında Adalet Bakanlığı'nda Beyaz Saray'daki oval ofis kayıtlarını yazıya geçiren dikkatli bir kör katip, 20 Haziran 1972 günü Başkan Nixon ile Genelkurmay Başkanı'nın oval ofiste yaptığı görüşme sırasında 18,5 dakikalık bir boşluk bulunduğunu fark etmiş, sonradan yapılan inceleme sonucunda skandal ortaya çıkarılmıştır. Bunun üzerine oluşturulan araştırma komisyonunda Record kapalı devre mikrofon raportörü olarak görev yapmıştır. Braille Forum Dergisi 2005. 1974 yılında ilk ve orta öğretim yasasında şöyle bir hükme rastlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde hiç kimse körlük ya da bir başka özür de içinde olmak üzere herhangi bir fiziksel özür gerekçe gösterilerek uygulanmakta olan herhangi bir programda öğretmen olarak istihdam edilmekten alıkonamaz. Değişik ek maddeler bölüm 4 Taksim 38. Sonraki yıllar içinde rehabilitasyon yasası ve ilgili yönetmeliklerin uygulamada ortaya çıkan sorunları ve eksiklikleri gözlenmiş, özürler arasında 1964 yılında zenciler açısından tüm alanlarda toplumsal ayrımcılığı ve eşit hakları güvence altına alan bir yasal düzenlemenin özürler açısından yapılması konusunda sesler yükselmeye başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucu Başkan Ronald Reagan 1988 yılında 15 kişiden oluşan bir komite oluşturarak böyle bir yasal düzenleme hazırlanmasını istemiştir. Önceki mevzuat uygulamalarının sonuçlarını dikkate alan, eksiklikleri gideren, özellikle yeni teknolojileri dikkate alan ve günlük yaşantının her alanında özürlülerin eşitliğini güvenceye alan ve onlara yönelik ayrımcılığı yasaklayan, bu konuda yaptırımlar öngören Özürlü Amerikalılar Yasası ADA, 28 Temmuz 1990 tarihinde PL 101-336 sayılı yasa olarak kabul edilmiştir. Bu tarihsel olay özürler açısından ülkede yeni bir dönemin başlangıcı anlamına gelmektedir. Bu hareket ABD'nin dışına çıkacak ve diğer ülkelerde de benzer düzenlemelerin yapılmasına zemin hazırlayacaktır. Bu noktada özürler açısından her ne kadar adı geçen ülkenin ihtiyaçlarına yönelik özel bölümleri olsa da, genel olarak yasanın neleri öngörmekte olduğuna ilişkin bilgi vermenin önemli olduğu kanısındayız. Yasanın giriş bölümünde ülkede yaşayan 42 milyon kişinin bir ya da birden fazla özrünün bulunduğu, nüfusun giderek yaşlanması nedeniyle artış gösterdiği, tarihsel olarak toplumun özürlü kimseleri toplumsal yaşamdan dışlamaya, onları ayrı tutmaya eğilim göstermiş olduğu, bir takım iyileştirme girişimlerine karşın özürlere yönelik çeşitli şekillerde ayrımcılığın sürekliliğini koruyan önemli bir toplumsal sorun olduğu, ayrımcı uygulamaların istihdam, barınma, kamuya açık binalar, eğitim, ulaştırma, haberleşme, boş zaman değerlendirme, yaratıcı faaliyetler, çeşitli kurumlara kabul edilmede, sağlık hizmetleri, oy kullanma ve kamu hizmetlerinden yararlama konuları gibi pek çok konu ve alanda ayrımcı uygulamaların önemini koruduğu, ırk, renk, cinsiyet, tabiyet, din, yaş temelinde diğer insanlardan farklı olarak özürleri nedeniyle ayrımcı uygulamalarla yüz yüze kalan bireylerin, çoğu durumda bu gibi uygulamalara karşı başvurabileceği yasal dayanağın bulunmadığı, özürlü bulunan kimselerin açık seçik dışlanmaları, mimari, ulaşımla ve haberleşmeyle ilgili engellerin yarattığı ayrımcı etkiler, aşırı koruyucu kurallar ve politikalar, mevcut kullanım yerleri ve uygulamalarda gerekli değişikliklerin yapılmasında yetersiz kalındığı, özürlüleri dışarıda tutacak şekilde konan yeterlilik standartları ve kriterleri, ayrı tutma, hizmetler ve faaliyetler, programlar, kolaylıklar, işler ve diğer olanaklardan yararlanmalarının sınırlandığı gibi çeşitli şekiller almış ayrımcı uygulamalarla sürekli olarak muhatap olduklarına yer verilmektedir. Giriş bölümünde ayrıca nüfus sayımları, ulusal düzeydeki kamuoyu araştırmaları ve diğer çalışmaların bir grup olarak özürlü kimselerin toplum içinde aşağı görülen bir statüde ve toplumsal iş yaşamıyla ilgili ekonomik ve eğitim yönünden ciddi şekilde avantajsız olduğu gösterilmiştir. Özürlüleri bulunan kimseler sürekli sınırlamalarla yüz yüze kaldıkları tarih boyunca bilinçli bir şekilde diğer toplum üyeleriyle eşit olmayan muameleye tabi tutulmuş, çeşitli kısımlardan oluşan ve adacıklar halinde bulunan toplumsal azınlıklardır ve bu kimseler ellerinde olmaksızın ortaya çıkmış özellikleri yüzünden ve onların toplumsal yaşama katılmaları ve topluma yapabilecekleri katkı yönünden sahip oldukları gerçek bireysel yetenekleri sergileyemeyen bir takım basmakalıp faraziyelere muhatap olmalarının sonucu toplum içinde siyasi bakımdan güçsüzleştirilmişlerdir ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeler kuşkusuz kitabın başından bu yana çeşitli şekillerde dile getirilen görüşlerin bu yasanın giriş bölümünde yer almış şeklinden başka bir şey değildir. Giriş bölümünde devamlı özürlü kimselerle ilgili uygun ulusal hedefler bu kimseler için fırsat eşitliği, her alanda tam katılım, bağımsız yaşama ve ekonomik bakımdan kendine yeterli hale gelmelerinin güvence altına alınmasıdır ifadesine yer verilmektedir. Adil olmayan ve gereksiz mevcut ayrımcı uygulama ve ön yargıların hala sürüyor olması, özürlülere eşitlik temelinde diğerleriyle rekabet etme olanağını, özgür toplum yaşantısının en temel unsurlarından birisi olan bu tür olanaklara sahip olmaktan onları alıkoymakta, bu durum üretimin dışında kalmak ve bağımlılık dolayısıyla ABD'ye milyarlarca dolara mal olmaktadır denmektedir. Yasanın amacı özürlülere özürlerinden dolayı yapılan ayrımcı uygulamalara son vermektir. İstihdam konulu 102 no'lu bölümde özürlülere ayrımcılık yapılamayacağı şöyle ifade edilmektedir. Ayrımcılık, genel kural, yasa kapsamına giren işveren durumundaki hiçbir kişi ve kuruluş aranan nitelikleri taşıyan özürlü kimselere karşı işe başvurma işlemleri, işe alınma ve terfi etme ve işten çıkarılma, işçiye ödenecek tazminat, iş eğitimi ve istihdamla ilgili diğer konular, koşullar, öncelikler ve imtiyazlar bakımından bu kimsenin sırf özürü nedeniyle ayrımcı uygulamalar yapamaz şeklinde formüle edilmiştir. Aynı maddenin B fıkrasında çalışma yaşamı konusunda ayrımcı uygulamalar ayrıntılarıyla ortaya konmaktadır. C fıkrası sağlık incelemeleri ve sağlık durumuna ilişkin sorular ve raporlarla ilgilidir. Bu fıkrada yukarıda belirtilen ayrımcılığın yasaklanmasına sağlık raporları ve sağlık durumuna yönelik soru sormanın da dahil edildiği, paragraf 3'te belirtilen bazı istisnalar dışında kalan işveren durumundaki kişi ve kuruluşların iş için başvuran özürlülerden başvurma aşamasında sağlık raporu isteyemeyeceği, yapılacak işin özürle ilişkisine yönelik soruların dışında özür ve sağlık durumu konusunda soru sorulamayacağı hükme bağlanmıştır. Ancak iş teklifi yapıldıktan sonra sağlık raporu istenebilir. Sağlığı ve özürün durumu konusunda soru o aşamada sorulabilir. Sözü edilen 3. paragrafta hangi durumlarda sağlık raporu isteneceği ve soru sorulacağı gösterilmektedir. Bölüm 103'te hangi durumlarda iş yaşamındaki uygulamaların ayrımcılık kapsamında değerlendirilmeyeceği sıralanmaktadır. Bu hususlar arasında aynı yerde çalışan insanların sağlığını ya da kamu sağlığı tehdit eder bir durumun söz konusu olması, yiyecek üretimi, alım satımı, dini kurum ve kuruluşların kendi inançları doğrultusunda belli nitelikteki insanları çalıştırmak istemeleri gibi durumlar sayılmıştır. Böyle durumlarda yukarıdaki genel kuralların uygulanamayabileceği konusunda esneklik getirilmektedir. Bölüm 104'te uygun nitelikleri taşıdığı halde uyuşturucu bağımlısı özürler içinde yukarıdaki genel kuralın uygulanamayabileceği yer almaktadır. Bölüm 105'te yasa kapsamına giren işveren ve işçi kuruluşları ve benzerleri, işe başvuranlar, çalışmakta olanlar ya da üyeleri için her türlü duyuruyu onların kolaylıkla yararlanabileceği şekilde hazırlamakla yükümlü tutulmuştur. Bu konuda 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'na gönderme yapılmaktadır. Bölüm 7/11. Bölüm 106'da yasanın istihdamla ilgili bölümüne ait düzenlemelerin herkesin kolaylıkla yararlanabileceği şekiller getirilebilmesi için en geç bir yıllık bir süre tanınmaktadır. 107 no'lu yaptırım bölümünde bu yasanın uygulanması konusunda Medeni Haklar Yasası'na benzer bir yaptırım uygulaması getirilmektedir. 108 no'lu yürürlük maddesinde yasanın istihdamla ilgili hükümlerinin 2 yıl sonra yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir. Yasanın 2 no'lu ana başlığı kamu hizmetlerinin özürlere göre nasıl düzenleneceğine ilişkin hükümleri içermektedir. 201 no'lu bölümde kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerden yararlanmaya hak kazanan özürlü tanımlanmaktadır. 202 no'lu ayrımcılık başlığıyla yer alan kısım, hizmetlerden yararlanma niteliğine sahip hiçbir özürlünün özürü yüzünden bu kamu tüzel kişiliğinin sunduğu hizmet, program ve faaliyetlere katılmaktan alıkonamayacağını ve bunlardan yararlanma talebinin geri çevrilemeyeceğini ya da böyle bir kuruluşun ayrımcı uygulamalarına maruz bırakılamayacağını kesin olarak hükme bağlamıştır. 203 no'lu yaptırımları düzenleyen kısımda 1973 tarihli rehabilitasyon yasasına gönderme yapılmaktadır. Rehabilitasyon yasasının 505 no'lu kısmında yer alan düzenlemeler aynen bu yasa içinde geçerli kılınmıştır. Onu ihlal edenler bu yasayı da ihlal etmiş sayılmaktadır. 204 no'lu kısım yasanın kamu hizmetleri başlığıyla sunulan bu kısımlarındaki düzenlemelerin Ulaştırma Bakanlığı'na ilgilendiren düzenlemeler dışarıda tutulmak kaydıyla diğer hizmetlerin sunuluş biçimi ve etkinliği Yüksek Mahkeme Başsavcısınca bir yıl içinde uygulanış biçimi konusunda rapor hazırlamakla görevlendirilmektedir. 205 no'lu yürürlük kısmında kamu hizmetleriyle ilgili kısımların yasanın yürürlüğe girmesinden 18 ay sonra uygulamaya konacağı hükme bağlanmıştır. Ancak 204 no'lu kısımdaki düzenlemeler yasa yürürlüğe girer girmez uygulanacaktır. Yasanın 222 no'lu kısmında hangi tür uygulamaların ayrımcı uygulamalar sayılacağı sıralanmaktadır. Bu kısmın A şıkkı alt başlığında belli bir güzergah üzerine taşımacılık yapan kamu tüzel kişisinin satın alacağı ya da kiralayacağı kara ve demir yolunda çalışan araçların özürlülerin kullanabileceği halde olması zorunlu getirilmektedir. 223 no'lu alt başlıkta ise taşımacılık yapan kamu tüzel kişilerinin özel özürlü nakil servisleri kurması ile ilgilidir. Sonraki alt başlıklarda bu hizmetlerin nasıl organize edileceğini, taşıt araçlarının nasıl uyarlanacağını, kullanılacak kaldırma ve hareketli aksamların nasıl düzenleneceği, bu kuruluşların bünyesindeki hizmet birimlerinin ve kullanma yerlerinin tekerlekli iskemleliler dahil özürlülerin kullanmasına nasıl düzenleneceği, belli başlı tren istasyonlarının durakların uygun hale getirilmesi gerektiği, tren istasyonlarındaki düzenlemeler için 3 yıllık bir süre tanınmaktadır. Düzenlenmesi çok pahalıya mal olacak büyük istasyonların 30 yıl içine bitirilmiş olacağı, ancak bu düzenlemelerin 20 yıl içinde 3'te 2'sinin bitirilmiş olmasının zorunlu tutulması gibi işin son ana bırakılmasının önüne geçici düzenlemeler gösterilmiştir. 228 no'lu kısımda birden çok vagondan oluşan trenlerin bir vagonu özürlere uygun halde bulunacağı belirtilmektedir. Uygulama mümkün olduğunca çabuk yapılacak ve banliyö trenlerinde yasanın yürürlüğe girişini izleyen 5. yılın sonunda bitirilmiş olacaktır. 242 no'lu alt başlıkta şehirler arası trenlerdeki düzenlemeler yer almıştır. Bu düzenleme içinde 5 yıllık bir süre tanınmıştır. Ulaşımla ilgili düzenlemeler 1973 tarihli rehabilitasyon yasasında da belli ölçülerde yer almış olduğu için özürlü Amerikalılar yasası, ADA ile getirilen çeşitli değişiklikler ve yenilikler dolayısıyla sürekli olarak rehabilitasyon yasasının 504 no'lu kısmına gönderme yapılmaktadır. Özürlü Amerikalılar yasasının 3 no'lu ana başlığı özel kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülen kamuya açık hizmetlerde özürlüler için yapılması öngörülen düzenlemelere açıklık getirmektedir. 301 no'lu kısımda yasa kapsamına giren kamuya açık özel işletmeler sayılmaktadır. Bunlar arasında otel, motel ya da benzeri barınma yeri, yiyecek satan lokanta, bar ve benzeri, sinema, tiyatro, konser salonu, stadyum, diğer eğlence ve gösteri merkezleri, toplantı salonu ve benzeri halkın toplandığı mekanlar, fırın, bakkal, market, giysi satan dükkanlar, alışveriş merkezleri, beyaz eşya dükkanları ve buna benzer satış ve kiralama yerleri, çamaşırhane, banka, berber dükkanı, güzellik salonu, seyahat hizmetleri, ayakkabı dükkanları, cenaze kaldırılan yerler, benzin istasyonu, avukatlık ve muhasebe büroları, eczane, sigortacılık büroları, sağlık hizmeti sunan tıpla ilgili klinik, muayenehane ya da ofis, hastane ya da benzeri hizmetleri sunan kuruluşlar, terminal, depo ve benzeri kitle ve toplu taşımacılık için kullanılan istasyonlar, müze, kütüphane, galeri ve diğer sergi ve benzer amaçlarla kullanılan mekanlar, park, hayvanat bahçesi, luna park ve boş zaman değerlendirme ve eğlence mekanları, kreş, ilk, orta ve yüksek okullar ve diğer eğitim kurumları, gündüz bakım merkezleri, yaşlara hizmet veren kuruluşlar, evsizlere hizmet veren yerler, aşevleri, evlat edindirme merkezleri ve buna benzer sosyal hizmet kuruluşları, spor salonu, kaplıca, bowling merkezi, golf kortları ve benzeri spor ve boş zaman değerlendirme merkezleri sayılmıştır. Kamuya açık bu yerlerde ayrımcılık yapılmasını yasaklayan 302 no'lu kısımda hiç kimsenin özürlü oluşuna dayanılarak bir şahsa ait, kiraladığı ya da bir başkasına kiralanmış olan ya da halka açık olarak işletilen bir işletmenin sağladığı mal, hizmet, kolaylık, imtiyaz, avantaj ya da barınma olanaklarından tam ve eşit olarak yararlandırılmamak suretiyle ayrımcılık yapılamayacağını hükme bağlamaktadır. Bölümün devamında ne tür faaliyet ve uygulamaların özürlere yönelik ayrımcı uygulamalar sayılacağı ayrıntıları da gösterilmekte ve bu tür işletmelerin ve özel sektör taşımacılık yapan kişi ve kuruluşların ne tür düzenlemeler yapacağı geniş olarak belirtilmektedir. 303 no'lu kısımda işletmelerdeki çeşitli hizmet birimlerinde yapılacak düzenlemeler gösterilmektedir. 304 no'lu kısımda özel sektör tarafından işletilen kitle taşıma hizmetlerinde ayrımcılığın yasaklandığı kesin olarak belirtilmektedir. 310 no'lu yürürlük tarihi başlıklı kısımda bu düzenlemelerin yasanın kabulünden 18 ay sonra yürürlüğe girmiş olacağı belirtilmektedir. Yasanın 4 no'lu bölümü sahırlara yönelik özel haberleşme teknolojisinin nasıl kurulup işletileceğine ilişkindir. Buna göre 401 no'lu kısım işitme ve konuşma özürler için telekomünikasyonda aracı hizmetler başlığıyla yer almıştır. Bu kısımda sahırlar için telekomünikasyon aygıtı olarak tercüme edilebilecek ve kısaca TDD hizmetinin nasıl verileceği, bu hizmetin nasıl finanse edileceği gibi konulara açıklık getirilmektedir. 1934 tarihli telekomünikasyon yasasında bu yönde değişiklikler yapılmaktadır. 402 no'lu kısımda kamuya açık yerlerde yapılacak anonsların kapalı devre televizyon benzeri bir sistemle yapılıyorsa sahırların anlayacağı şekilde de duyurunun yapılması hükme bağlanmaktadır. Tamamen ya da kısmen federal fonlardan yararlanan şirketlerin bu tür düzenlemeleri yapması hükme bağlanmıştır. Yasanın çeşitli hükümler başlıklı 5 no'lu ana başlığında 507 no'lu kısımda federal milli park benzeri doğal yaşamı koruma bölgelerinden yararlanırken özürlülerin nasıl yararlanabileceği konusunda bir çalışma yapılması öngörülmektedir. 508 no'lu kısımda travestilerin bu yasaya göre özürlü kategorisine dahil edilmeyeceği, 511 no'lu kısımda eşcinsel ve biseksüellerin yasanın 3.2'de yapılan özürlü tanımına dahil edilmeyeceği, hangi kategorilerin özürlü kapsamına girmediği sayılmaktadır. Görüldüğü gibi bu yasa kamu ya da özel kesim tarafından sunulan her türlü mal, hizmet, kolaylık ve imtiyazlardan her ne şekilde olursa olsun, özürlülerin de yararlanmasını güvenceye alan tarihsel bir dönüşümün belgesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplum yeni tarz bir düşünme biçimini getiren uygulamayanlara ceza yaptırımları öngören bu yasanın her yönüyle uygulanabilmesi kuşkusuz sanıldığından zordur. Nitekim gerçekten özürlülerin toplum içinde eşitliğinin tam anlamıyla nasıl sağlanacağı yasa uygulandıkça görülmüş, yeni kurallar ve standartların geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. İçinde bulunduğumuz yıllar bu düzenlemelerin yapıldığı çözüm yollarının araştırıldığı ve tartışmaların sürdüğü yıllar olma özelliği göstermektedir. Körler açısından örneğin ülkede yayınlanan kitapların daha yayım aşamasında körlerin okuyabileceği hale getirilmesini, yayın evlerinin sorumluluğu arasında gören ve Braille yasaları adı verilen yasalar ülkenin birçok eyaletinin meclisinde kabul edilmiş durumdadır. Buna göre yayın evleri mürekkep baskı kitap çıkarırken körlerin kullanabileceği şekillerde de kitapları bulundurmak zorundadır. Kitabın medeni haklar mevzuatının uygulanırlığı konusunun tartışıldığı bölümde bu yasaların uygulanabilmesi için gerek duyulan zaman konusuna değinilecektir. Kuşkusuz bir medeni haklar yasası olan özürlü Amerikalılar yasası bir istisna değildir. Bu yasanın uygulanırlık düzeyi ve ülkede yaşayan özürlülerin sorunlarını çözmedeki başarısı, önümüzdeki yılların en önemli değerlendirme konusu olma özelliği taşıyacaktır. Almanya. Berlin Körler Okulu'nda müdürlük yapmış olan Matiz, 1904 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin St. Louis kentinde düzenlenen körlerle ilgili bir dünya toplantısında, Alman İmparatorluğu'nda körlerin eğitimi ve verilen derslerle ilgili çarpıcı rakamlar sunmuştur. Ülkedeki 35 eğitim kurumunda eğitimin başlangıcından o zamana dek 13 bin kör kimseye eğitim verilmiş olduğu, 1904 yılı itibariyle okullardaki öğrenci sayısının 2500, 26 körler bakım merkezindeki el sanatlarıyla uğraşan ya da bakım gören kör sayısının 1100 kişi olduğunu belirtmiştir. Körlerle ilgili kurumlarda 165 gören öğretmen ve 123 gören usta öğretici görev yapmaktaydı. 1902 yılı itibariyle körler kurumları taraflarından atölyelerde körlerin yaptığı ürünlerin satışından elde edilen para 900 bin markı bulduğu halde buralarda çalışan 500 kör elemana ödenen ücret yalnızca 130 bin mark olmuştur. Royce, 1956.
Günümüzde herkes için uygulanmakta olan genel sosyal güvenlik uygulamaları dünyada ilk olarak Almanya'da geliştirilmiş ve uygulanmıştır. İlerleyen yıllar içinde bu mevzuat diğer gelişmiş ülkelere de yayılmıştır. Buna göre her ülke kendi ihtiyaç ya da yoksullara yardım geleneğine uygun mevzuat düzenlemeleri yapmış, toplum içinde gelir bakımından geri durumdaki grupların yoksulluğunu hafifletmeye, iş yaşamında çeşitli haklar ve kolaylıklar geliştirmeye çalışmıştır. Bismarck 1870'li yılların başında Alman devletlerini birleştirerek bir ulusal devlet kurmuş ve ülkede 1848 devrimiyle en yüksek düzeye çıkan toplumsal huzursuzluk ve kargaşaya çözüm bulmaya yönelmiştir. O sırada giderek ilerleyen ve güçlenen sosyal demokrat anlayışın önünü kesmek için çareler aramaktadır. Bismarck muhafazakar bir kişidir. O sırada sosyal demokratlar toplumsal adaletsizliğe karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Bismarck sosyal demokratların ilerlemesini durdurabilmek ve işçileri kendi yanına çekebilmek için sosyal demokratların söylemlerini alıp kendi politikaları gibi uygulamıştır. Bu çabanın sonucu olarak Bismarck zorunlu hastalık ve kaza sigortasını 1784, işverenin, çalışanın ve hükümetin katkılarıyla oluşacak zorunlu bir yaşlılık sigortası, yasal olarak izin verilebilecek en fazla haftalık çalışma saatleri, kadın ve çocuk çalıştırılmasına sınırlamalar getirilmesi konularında 1883-1889 yılları arasında mevzuat düzenlemeleri yapmıştır. Bir kez topluma mal olan bu uygulamalar zamanla geliştirilmiş ve benzer sorunlarla uğraşan diğer bazı Avrupa ülkeleri de izleyen yıllar içinde çeşitli sosyal güvenlik önlemleri almaya yönelmiştir. İşsizlik sigortası 1. Dünya Savaşı'dan sonra toplumsal sefaletin artması ve yaygın işsizlik ortamında ancak ilk olarak 1927 yılında uygulamaya konabilmiştir. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşta gözlerini kaybetmiş çok sayıda gazi için yeni iş ve meslekler araştırılırken kimi yeni iş ve mesleklerde çalışabilecekleri sonucuna varılmıştır. Bu işler arasında stenograflık, masörlük, avukatlık, yönetici sekreterliği gibi işler üzerinde durulmuş, bu iş ve meslekleri öğretmek üzere ilk olarak Berlin'de körler için bir ticaret okulu ve ardından Marburg'da körler kurumu açılmıştır. Aynı şekilde gaziler için tanınmış bir takım sosyal haklar ve kolaylıklar sonradan sivil körlere de tanınmıştır. Bu amaçla 1920-1922 yıllar arasında yoğun kampanyalar yürütülmüştür. Körler sorunlarını dile getirmek ve bir takım haklar talep etmek üzere 1909 yılında Dresden kentinde büyük bir gösteri yapmış ve bu olumlu rüzgar 1912 yılında İmparatorluk Körler Federasyonu'nun RBV kurulmasına en büyük etmen olmuştur. Çeşitli uzmanlık alanlarında kurulan körler örgütleri 1924, 1927 ve 1930 yılları arasında körler parlamentosu olarak toplantılar yapmışlar, sosyal güvenlik, şehir içi taşımacılık, sinema, tiyatro gibi kültürel faaliyetlerden ücretsiz yararlanma konusunun da aralarında bulunduğu çeşitli talepler ortaya koymuşlardır. İkinci Dünya Savaşı'nda çok sayıda kişinin özürlü hale geldiği Almanya'da acilen yıkılan ülkeye ve bozulan ekonomiye karşın acilen özürlere yönelik çeşitli çözümler bulunması ve haklar verilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Gazilere maaş uygulaması ile günlük yaşamda çeşitli indirimler ve kolaylıklar yaygınlaştırılmıştır. Sonraki yıllarda bu hakların birçoğu sivil özürlülere de tanınmıştır. İş yerlerine %6 kontenjan uygulaması getirilmiş, özürlü kontenjanını doldurmayan işverenlerden alınan para cezaları bir fonda toplanarak özürlülere yönelik rehabilitasyon uygulamaları, iş ve meslek kazandırma programlarına kısmen finansman desteği sağlamıştır. Başta körler olmak üzere özürlüler için yaşamın aynı ve nakdi yardımlarla daha 50'li yılların başında desteklenmeye başlamasından sonra, eyaletler düzeyinde de ekonomik durumun el verdiği oranda yardım programları uygulamaya konmuştur. 1972 yılında sosyal yardım yasası kabul edilmiş, yasada özürlülerin desteklenerek toplumla kaynaşması hedeflenmiştir. Özürlüleri ilgilendiren en önemli yasalar arasında rehabilitasyon uyum yasası, ağır özürlüler yasası sayılabilir. Alman Anayasası'nın 3. maddesine 1994 yılında özürlülere yönelik ayrımcılık yapılmasını yasaklayan bir hüküm konulmuştur. 1990 yılında iki Almanya'nın birleşmesiyle iki ayrı körler örgütü birleşmiş, böylece Alman Körler Federasyonu'na DBSV bağlı 20 yerel örgüt oluşmuştur. Ülkede belli başlı 8 körler kütüphanesi ve 11 tane tatil ve dinlenme merkezi faaliyette bulunmaktadır. Almanya'da çalışan körler gelir vergisi indiriminden yararlandığı gibi ikiden fazla personel çalıştırmayan serbest çalışan körler hasılatları üzerinden vergi ödemezler. Alman hükümetinin özürlerin istihdamıyla ve bakım işleriyle ilgili dairesinin 2002 yılı raporunda 50 bin ağır özürlüye iş edindirme kampanyası sonucu özürler arasında işsizliğin 1/4 oranında azaldığı yer almıştır. Önceden %6 olan özürlü kontenjanı %5'e, 16 işçi çalıştıran iş yerlerindeki kontenjana konu asgari işçi sayısı 20'ye çıkarılmış olduğu halde, özürlü istihdamında %3.8'e ulaşmışken, özürler arasında işsizlik oranı %23 azalmıştır. Bu yönüyle raporda öngörülen hedefin tutturulduğu yer almıştır. Bu yolla önceden çalışan özürlü sayısı 768.388 kişiye 12.171 kişi eklenmiştir. Ne yazık ki programın sona ermesiyle yeniden geriye doğru bir gidiş meydana geldiği belirtilmektedir. Buna karşın sanıldığı kadar kötü olmadığını belirten raporda kontenjan uygulamasında yukarıdaki şekilde yapılan değişiklikle eskiden 150 bin olan kontenjan yükümlülüğü bulunan işveren sayısının 190 bine çıktığına yer verilmektedir. İşveren sayısındaki artışla birlikte özürler için uygun kontenjan sayısı yaklaşık 1.2 milyondan yaklaşık 1 milyona inmiştir. Kamu iş yerlerindeki özürlü kontenjanındaki doluluk oranında %5.1 oranında bir azalma görülmüşse de yine de bu kontenjanların tatmin edici bir orana yakın doldurulmuş olduğuna dikkat çekilmiştir. Buna karşın özel iş yerlerindeki özürlü istihdam oranı %3.4 oranında bir artış göstermiş olsa da mevcut 121 bin işletmenin 1/4 kadarında özürlü kadroları dolu değildir. Üstelik bu işletmelerin yaklaşık yarısında hiç özürlü çalıştırılmamaktadır. Bu işletmelerin yalnızca yaklaşık 31 bin kadarında 1/5 oranında özürlü istihdam edilmektedir. Doldurulmayan özürlü kadroları için işverenlerden kesilen toplam 269 milyon avroya kontenjan düşürüldüğü halde 30 milyon avro ilave gelir eklenmiştir. Bu paranın %55'i özürlülerin rehabilitasyonu ve meslek kazandırılması, kendi işini kurabilecek özürlülere destek projelerinde, körler örgütlerinin geliştirdiği çeşitli projelerde kullanılmaktadır. Gegenwart Dergisi 2004. Bu nüfus içinde çalışma yaşında herhangi bir iş ya da mesleği öğrenmiş körlerin %17'si işsiz durumdadır. Son yıllarda Almanya'daki körlerin yaşlara göre dağılımı şöyledir. Toplam kör sayısı 155 bin. 1-6 yaşın altında %1.66, 6-18 yaş arasında %4.37, 18-40 yaş arasında %9.63, 40-60 yaş arasında %13.40, 60-65 yaş arasında %5.35, 65-80 yaş arasında %24.51, 80 yaş ve üstü %41.08, toplam %100. Bu nüfus içinde çalışma yaşında herhangi bir iş ya da mesleği öğrenmiş körlerin ortalama %17'si işsiz durumdadır. Rusya ve Eski Sovyetler Birliği. Kuzeydoğu Sibirya gibi dünyada nüfus oranına göre en fazla kör insanın bulunduğu bir bölgeye sahip Rusya'da 1914 yılına kadar körler için toplam 11 küçük kuruluş bulunmaktaydı. 1917 yılında Sovyetler Birliği kurulduktan sonra körlerin tam bir sayımı yapılabilmiş ve özel eğitim kurumları oluşturulabilmiştir. Birliği oluşturan 16 cumhuriyette birer körler derneği kurulmuştur. Şevingi, 1950, sayfa 121. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1951 yılında toplumsal yaşamda körler konusunu ele alan Sovyet hükümeti ülke koşulları ve uyguladığı toplumcu anlayış çerçevesinde bir politika geliştirmiş, körlerle ilgili her konuyu çözme görevini cumhuriyetlerdeki kör derneklerine vermiştir. Körlere yönelik hizmetleri sunabilmeleri için Körler Birliği olarak nitelenen bu derneklere geniş yetkiler, kolaylıklar ve olanaklar sağlanmıştır. Bilindiği gibi merkezi plan ekonomisi olarak bilinen Sovyet ekonomisinde ilke olarak işletmeler elde ettikleri geliri merkezi bütçeye aktarmakta ve yapacakları harcamaları yine merkezi bütçeden almaktaydı. Körleri istihdam etmeye özendirebilmek amacıyla çalıştırılan işçilerin %50'den fazlasını körlerden oluşturan işletmelere yılda elde edilen gelirin %65 oranındaki miktarını kendilerinde tutabilme ayrıcalığı tanınmıştır. Bu yolla akla gelebilecek her türlü işletme yapmakta olduğu üretim sürecini ele alarak bu üretimin gerçekleşmesi sırasında hangi üretim aşamasının körler ya da az görenler tarafından yapılabileceğini düşünmeye yönelmiş, Körler birliklerinin de teknik uyarlama desteğinden yararlanarak pek çok fabrika on binlerce kör ve az gören işçi çalıştırmaya başlamıştır. Devlet adına körler alanı ile ilgilenmek üzere neredeyse bir müsteşarlık yetkililerine sahip kör dernekleri merkezinde bulunan teknik konularda yetişmiş uzmanlar, bu işletmelerde ihtiyaç duyulacak teknik uyarlama hizmetleri vermiştir. Öğrenildiğine göre 1980'li yılların başlarında bu konuda yalnızca Rusya Federasyonu'ndaki Körler Birliği'nin merkez teşkilatında görevli 80 civarında teknik personel görev yapmıştır. Bu şekilde uygulanan istihdam politikasının oldukça etkili olduğu görülmektedir. Nitekim 1980'li yıllara gelindiğinde yalnızca Rusya Federasyonu'nda bu şekilde istihdam edilmiş yaklaşık 55 bin kör ile çalışabilecek ya da çalışmaya istek duyan bütün körlere iş verilmiş olduğu söz konusu dernek yetkililerince övünülerek ifade edilmiştir. Bu şekilde istihdam olanağı sağlayan işletme sayısı o yıllarda 200'ü bulmakta ve hemen hemen her alanda üretim yapan işletmeleri kapsamaktaydı. Elektrik aksamı, bisiklet parçaları, silah endüstrisi, motor parçaları bu dallardan yalnızca birkaç tanesidir. Bu fabrikaların yönetimini de elinde bulunduran kör birlikleri, üretilen ürünlerin pazarlamasını da gerçekleştirmiştir. 1990'lı yılların başlarında söz konusu ülkeye gerçekleştirilen bir gezide, Moskova ve Petersburg kentinde ziyaret edilen bu tür işletmelerden, yalnızca iki tanesinde 1500 civarında kör kimsenin çalışması, ülkenin diğer yöreleri dikkate alındığında gerçekçi görünmektedir. Sağladıkları gelirin önemli bir miktarını kendilerinde tutabilen bu kuruluşlar, körlere yönelik diğer sosyal ve kültürel yatırımlar gerçekleştirmiştir. Fabrika kampüslerinde lojmanlar, 500'den fazla körler kütüphanesi, 73 tane körler okulu, 3 rehber köpek eğitim merkezi, çok sayıda sanatoryum adı verilen dinlenme tesisi ve binlerce konut bu yatırımlar arasında sayılmaktadır. Körler okulları tüm Rusya Körler Birliği'nin yönetiminde eğitim öğretim faaliyetini yürütmektedir. Az görenlerin gittiği özel nitelikli okullar Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla merkezi planlama sona ermiş, bu fabrikaların diğer üretim tesisleriyle yapılan uzun süreli sözleşmeleri geçersiz hale geldiğinden, ham madde sağlama ve pazarlama sorunları yaşanmış, üretimdeki bu düşüş ve ortak yapılan üretimdeki kopmalar körler arasında işsizliğe neden olmuş, giderek kapasiteleri düşen bu işletmelerden faaliyette olabilenler düşük kapasitelerle çalışmak durumunda kalmıştır. Üretim yapısı elverişli olan işletmeler yeni piyasa koşullarına göre üretime yönelirken kimi işletmeler kapanmıştır. Yaygınlaşan işsizliğe ek olarak körler eskiden sahip olan çeşitli kolaylık ve haklardan kaynak yetersizliği yüzünden yararlanamaz hale gelmiştir. Örneğin 1994 yılında Rusya Federasyonu'nda basılabilen kabartma kitap sayısı yalnızca 10 adet olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 40 yıl süreyle Sovyetler Birliği'nde uygulanmış ve körler arasında işsizliği ortadan kaldırdığı söylenen bu istihdam yöntemini, körlerin istihdamında ideal bir çözüm olarak düşünmek mümkün müdür? Sovyet istihdam yöntemi üzerine bu ülkeye 1980'li yılların başlarında 15 günlük bir gezi yapan ve gezisinin sonunda bir dergide Sovyetler Birliği'nde uygulanan bu istihdamı, yöntemi üzerine bir değerlendirme raporu yayınlayan, o sıralarda İngiltere'deki Kraliyet Körler Enstitüsü'nde istihdam sorumlu müdürlük görevinde bulunmuş Tony Aston, çeşitli işlerin körlerin yapabileceği hale getirilebilmesi amacıyla gereğinden fazla küçük parçalara bölünmüş olduğunu, rekabetin yoğun yaşandığı Batı ülkelerindeki bir takım işlerdeki verimliliğin böyle ortamlarda aynı olmadığı ve genellikle düşük olmasının beklendiği gibi sakıncalar üzerinde durmuştur. Aston'ın üzerinde durduğu bir başka nokta ise istihdam konusunda son derece elverişsiz koşullara sahip Batı ülkelerinde açık istihdamda iş bulabilmiş ve kendini kanıtlamış daha fazla kör bulunduğu gerçeği olmuştur. Bu konuda kanımızca sonuç olarak şunlar söylenebilir. Kendine özgü koşullarda izlenebilmiş bir istihdam politikasının serbest piyasa koşullarında gerçekleştirilmesi zaten mümkün değildir. Bir yanda yani Batı ülkelerinde başarılı ancak az sayıda bir kör kitlesi rekabetçi iş piyasasında kendilerine yer bulabilirken, çoğunluğu işsiz durumda ve toplumun yardımına muhtaç olarak yaşamak durumundadır. Öte yanda her durumda rekabetçi ortama denk düşmese de herkese iş verebilmiş bir yöntem. Görüldüğü gibi bu konu özürlülerin istihdamını aşmakta ve genel istihdam sorununun çözümüne bağlanmaktadır. 20. yüzyılda Batı ülkelerinde körlerin durumuna ilişkin genel değerlendirme. Yukarıdaki bilgilerden sonra genel bir değerlendirme olarak şunlar söylenebilir. 19. yüzyılın çalkantılı ortamında ve 20. yüzyılın başlarında körlerin durumu temel olarak geçmiş yüzyıllardakinden çok iyi ve farklı değildir. Toplumdan dışlanmışlık, sefalet, zor bir yaşam hüküm sürmektedir. Ancak yeni bir gerçeklik ortaya çıkmıştır. Her alanda kurum oluşturma çabasında olan Batı dünyası körler okulları ile körlerin eğitim görebileceği bir kuruma sahip olmuştur. Körlere yönelik hizmetlerin hemen hemen tamamı okullar ekseninde düşünüldüğünden toplumun diğer kesimleri körlerle ilgilenecek bu kurumların varlığını gerekçe göstererek onlarla ayrıca ilgilenilmesine gerek olmadığı kanısındadır. Buna karşın okullar yukarıda uzun uzun çeşitli yönleriyle ele alınan zorluklar nedeniyle körleri toplumun saygıdeğer eşit bireyleri şeklinde yetiştirerek geçerli bir iş ve meslek edinmelerini büyük ölçüde sağlayamamaktaydı. Toplum henüz çok sayıda yetişmiş köre gerekli çalışma ve onlara uygun yaşama olanağı ve kolaylığı sağlayabilecek durumda değildi. Okullarda kendi benzerleri arasında rahat ve eşitlik temelinde ilişkiler yaşayan körler, mezuniyetten sonra katılınan toplum içinde aynı duyguyu yaşayamadığından ve böyle ortamlarda kendilerini yabancı hissettiğinden, iş bulamadığından, itilip horlandığından dolayı yukarıda belirtildiği gibi çareyi tekrar mezun olduğu okullara dönmekte buluyordu. Kendilerini kötü, işe yaramaz, verimsiz hisseden körlere dışarıdan da bu şekilde hissetmeleri konusunda etki yapan bazı gelişmeler de olmuştur. Bunların başında 1933 yılında Almanya'da iktidarı ele geçiren ve sonraki yıllarda Avrupa'nın önemli bir bölümünde etkili olan Nasyonal Sosyalist ideolojinin ötenazi hareketidir. Buna göre körlükte diğer özür türleri ve diğer bazı etnik gruplar gibi değersiz bir yaşam tarzıdır. 1935 yılında başlatılan ötenazi hareketinin bir parçası olarak açık ya da gizli şekilde iktidarda kaldıkları 1945 yılına kadar uygulamışlardır. Bu düşünceye göre öncelikle körlerin kendileri içinde bulunulan durumun vahametini kavramalı, devlete ve topluma yük olmamak için bir çözüm bulmalıdırlar. Bu düşünce Nasyonal Sosyalist yazar Ernst Mann tarafından daha 1927 yılında savaşta kör olan gaziler için şu şekilde formüle edilmiştir. Savaşta gözlerini kaybeden askerlerin son bir işi daha vardır, devlete yük olmamak için intihar etmek. 1945-1954 yılları arasında Merkezi Körler Kütüphanesi Müdürlüğü görevinde bulunmuş olan Max Schöffler, Orta Almanya'daki körlerle ilgili bir kuruluşta müdürlük yapan bir grup bayanın davranışlarını eleştirirken şu sözleri sarf ettiğini yazmaktadır. Ne cüretle şikayetçi oluyorsunuz? Aslında sizin yaşama hakkınızın olmadığını bilmiyor musunuz? Bilindiği gibi Nazi yönetimi bu politikayı ötenazi hareketinin önüne geçirerek kimi gruplara yönelik bir sistemli yok etme şeklinde uygulamıştır. Bu amaçla özürlü gruplar içinde öncelikle zihinsel özürlüler seçilmiş, ilerleyen yıllar içinde çok sayıda zihinsel özürlü temerküz kamplarında ya kısırlaştırılmış ya da yok edilmiştir. Schöffler'in belirttiğine göre bu politikanın sonucu körler genel olarak aynı kaderi paylaşmamışsa bunun nedeni Nazi rejiminin yalnızca 12 yıl sürmüş olması ve özellikle 1939-1945 yılları arasında süren 2. Dünya Savaşı sırasında ülke içinde yaşanan çeşitli belirsizliklerin sonucudur. Ne var ki Musevi körler Avrupa'nın dört bir tarafından toplanarak o zamanki Çekoslovakya'da bulunan Terezianstadt Temerküz kampında toplanarak bir körler gettosu oluşturulmuştur. Bu gettodan pek çok kişi başta Auschwitz olmak üzere diğer bazı temerküz kamplarına gönderilmiştir. Schöffler bu kişilerin sayısının 5000 civarında olduğunu yazmaktadır. Schöffler 1956. Toplumdaki yerlerinin elverişsizliğini, başkalarının kendileri için bir şeyler yapma konusunda yetersiz kaldığını gören körler, daha 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren, başta Almanya'nın Berlin, Hannover gibi bazı şehirlerinde, Amerika Birleşik Devletleri, Philadelphia, New York, yukarıda yer verilen körler sendikası ile İngiltere ve diğer bazı ülkelerde bir araya gelerek, dernekler şeklinde öz yardım girişimleri başlatmıştır. Bu hareket 20. yüzyılda da daha da hızlanmış, toplumun yetersiz kaldığı konularda kendi kendilerine hizmet üretmeye geçmiştir. Ayrıca çeşitli ülkelerden körler örgütleri bir araya gelerek Dünya Körler Birliği ve Avrupa Körler Birliği gibi kıta örgütlenmeleriyle çok sonraları etkili bir uluslararası dayanışma gerçekleştirilmiştir. 20. yüzyılın körler açısından bir başka özelliği de günlük yaşamda gözlerin görmemesinin yol açtığı, fazladan harcamaların toplum adına devlet tarafından kör kimseye ödenmesi anlayışının kimi ülkeler tarafından benimsenmiş olmasıdır. Buna göre kişinin kör oluşunda toplum da sorumluluk üstlenmekte ve onun yaşamını kolaylaştıracak maddi bir katkılar yapmayı benimsemiş gibidir. Kişinin kör oluşuyla yapması gereken fazladan harcamaları şu şekilde sıralayabiliriz. Herkesin yürüdüğü kısa mesafelerde bile taksiye binme zorunluluğu. Ulaşım ve hizmetlerden daha kolay yararlanabilmek için kentte ve merkezi yerlerde oturmanın getirdiği ek kira yükü. Körler rahatlıkla hareket edemediği için sosyal ilişkilerini ağırlıklı olarak telefon aracılığı ile yürütürler. Özellikle günümüzdeki mobil telefon ücretleri dikkate alındığında önemli bir harcama kalemini oluşturmaktadır. Süpermarketlerde fiyatları karşılaştırma olanağı bulamadığından zaman zaman gerekmediği halde pahalı ürünün satın alınması. Görenlerin kullandığı araçlarla karşılaştırıldığında körlerin kullandığı araçların en az birkaç kat daha pahalı oluşu. Örneğin görenlerin kullandığı bir Meziro 3-5 YTL iken körlerin kullandığı kabartma Meziro 30-40 YTL'dir. Körlerin okuduğu Braille alfabesiyle basılmış kitaplar mürekkep baskılı kitaplardan en az 10 kat daha pahalıya mal olmaktadır. Körler daha sık elbise temizletmek ve daha sık ayakkabı boyatmak zorunda kalırlar. Bu listeyi uzatmak kuşkusuz mümkündür. Körlüğün ortaya çıkardığı fazladan harcamalarının karşılanmasını bir tazminat ödemesi şeklinde yorumlayan ülkeler, bu tür ödemeyi kişinin diğer gelirlerinden bağımsız yapmayı genel kural olarak kabul etmiştir. Bu yöndeki ilk yasal düzenlemeyi 1929 yılında İsveç hükümeti yapmıştır. Diğer bazı ülkeler de ilerleyen yıllar içerisine benzer uygulamaları yürürlüğe koymuştur. Savaşta gözünü kaybeden kimselere verilen hakların daha sonra sivillere yayıldığı Almanya gibi bazı ülkelerin yanı sıra İtalya gibi bazı ülkeler gazi ve sivil körleri bir arada düşünen ve toplu çözümler getiren politikalar uygulamıştır. Bütün bu gelişmelere karşın körler toplumda alınması gereken yeri henüz alabilmiş değildir. Bugün gelişmiş Batı ülkeleri bile körlerin büyük bir çoğunluğunu ne yapacağını bilememektedir. Bir iş bulurum umuduyla birkaç değişik iş ve mesleği öğrenmiş çok sayıda kör iş bulamamaktadır. İş bulunamasa da pek çok ülkede yoksulluğun hafifletilmesi için çeşitli sosyal yardım programları bulunmakta ve körlerin dilencilik yapmasının önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Yoksulluğun hafifletilmesi amacıyla ülkeler tarihsel ve geleneksel özelliklerine uygun politikalar geliştirmiştir. İngiltere gibi bazı ülkeler belli oranda az bir ek ödemenin yanı sıra daha çok çeşitli hizmetlerde indirimler sağlayarak özürlüler ve muhtaçlar için yaşamı ucuzlatmak yoluna giderken, İtalya, Hollanda, İsveç, Almanya, Danimarka, Yunanistan, hatta eski Yugoslavya gibi ülkeler özürlülerin yapacağı düşünülen fazladan harcamaları karşılamak üzere belli bir miktar yardım yapmayı çeşitli indirimlere ek olarak uygulamaktadır. Ülkelerde uygulanan istihdam sorunu kuşkusuz bir ekonomik sistem sorunudur. Kapitalist üretim biçiminde Marx'ın deyimiyle sürekli bir yedek işsizler ordusunun bulunma zorunluluğu belki de bütün gelişmişliğine karşın Batı ülkelerinin genel bir sorunudur. Üzülerek belirtmek gerekir ki kapitalizmin değişmez kuralı olarak bulunması zorunlu bu işsizler ordusunun müdavim üyeleri olan özürlülerin ancak olağanüstü becerilere sahip olanları bu kısır döngüyü kendi yetenekleri ve biraz da şanslı oluşlarıyla kırabilecek durumdadır. Geri kalanlar belki de ömür boyu kalifiye işsiz durumunda, toplumun kendilerine uzattığı yardımla yaşamak durumunda kalmaktadır. İş bulamayan bu geniş kör kitlesi çalışmanın insana kazandıracağı birinci sınıf yurttaş olma duygusunu yaşayamamakta, zaman içinde kendine güveni yitirmekte ve asalak bir yaşam sürdürdüğü şeklinde bir öz kişilik algısı geliştirme tehlikesiyle karşı karşıya üretken olmayan bir yaşam sürdürmektedir. Bütün bu gelişmelere karşın içinde bulunduğumuz yıllarda körlerin genel olarak durumunu gösteren çarpıcı ifadeleri Jernigan'ın bir konuşmasında buluyoruz. Jernigan, Dünya Körler Birliği'nin daha önce değinilen 1988 yılındaki Madrid Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şöyle söylüyordu. Dünyanın neresinde olursa olsun körlerin sorunları birbirine benzemektedir. İster gelişmiş, ister en geri kalmış ülkelerde olsun, körler içinde yer aldığı toplumun geniş gören kesimiyle karşılaştırıldığında sosyal ve ekonomik olarak avantajsız durumdadır. Kuşkusuz çok az sayıda bir kör grubu bu genellemenin dışında kalabilmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde çeşitli ülkelerde ve uluslararası düzeyde medeni haklar konusunda ABD'dekine benzer bazı gelişmeler olmuştur. ABD anlatılırken geniş olarak özetlenen genel medeni haklar mücadelesi ve özürler açısından elde edilen gelişmeler diğer bazı ülkelerde de yankı bulmuştur. 28 Temmuz 1990 yılında özürlü Amerikalılar yasasının kabulünden sonra izleyen yıllarda benzer yasal düzenlemeler Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya gibi ülkelerde de yapılmıştır. Yıllar geçtikçe bu kervana katılan ülke sayısında artış gözlenmektedir. Bilindiği gibi 20. yüzyılın ikinci yarısında çeşitli uluslararası platformlarda özürler ile ilgili doğrudan ya da dolaylı bir takım düzenlemelerin yapılmış olduğu dikkat çekmektedir. Bu platformların başını Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çekmektedir. 10 Aralık 1948 günü tarihsel bir kararla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, getirdiği yepyeni anlayış ve değerler bütünüyle haklı olarak 1776 tarihli Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nden sonra insanlık tarihindeki en ileri anlayışı ortaya koyan bir belge niteliği taşımıştır. Bildirinin 25. maddesi şöyle demektedir. Her şahsın gerek kendisi gerek ailesi için yiyecek, giyim, mesken, tıbbi bakım, gerekli sosyal hizmetler dahil olmak üzere sağlığı ve refahını temin edecek uygun bir hayat seviyesine ve işsizlik, hastalık, sakatlık, dulluk, ihtiyarlık veya geçim imkanlarından iradesi dışında mahrum bırakılacak diğer hallerde güvenliğe hakkı vardır. Ne var ki getirdiği coşkunun durulmasından sonra kimi toplum kesimleri kendileriyle ilgili beklenen düzenlemeleri yeteri kadar içermediği görüşünü savunarak bu tarihsel bildiriyi kendileri açısından yetersiz bulmuştur. Bu kesimler arasında kadınlar, çocuklar ve özürler yer almaktadır. İlerleyen yıllar içerisinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kadınlar ve çocuklara yönelik ayrımcılığı yasaklayan sözleşmeleri kabul etmiştir. Hatta İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne ek Çocuk Hakları Bildirgesi 23. madde düzenlemesiyle özürlü çocukların özel ihtiyaçlarını da göz önüne almıştır. Buna göre madde 23. 1. Taraf, devlet, zihinsel ya da bedensel özürlü çocukların saygınlığını güvence altına alan, özgüvenlerini geliştiren ve toplumsal yaşama etkin biçimde katılmalarını kolaylaştıran, şartlar altında eksiksiz bir yaşama sahip olmalarını kabul eder. 2. Taraf devletler özürlü çocukların özel bakımdan yararlanma hakkını tanır. Eldeki kaynakların yeterliliği ölçüsünde ve yapılan başvuru üzerine yardımdan yararlanabilecek durumda olan çocuğa ve onun bakımından sorumlu olanlara çocuğun durumu ve ana babanın veya çocuğu bakanların içinde bulunulan koşullara uygun düşecek yardımın yapılmasını teşvik ve taahhüt eder. 3. Özürlü çocuğun özel bakıma gereksinimi olduğu bilincinden hareketle bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yapılması öngörülen yardım, çocuğun ana babasının ya da çocuğa bakanların parasal yani mali durumları göz önüne alınarak olanaklar ölçüsünde ücretsiz sağlanır. Bu yardım özürlü çocuğun eğitimi, meslek eğitimi, tıbbi bakım hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, bir işte çalışabilecek duruma getirme hazırlık programları ve dinlenme, eğlenme olanaklarından etkin olarak yararlanmasını sağlamak üzere düzenlenir. Ve çocuğun en eksiksiz biçimde toplumla bütünleşmesi yanında kültürel ve ruhsal yönü dahil bireysel gelişmesini gerçekleştirme amacını güder.